Herkese merhaba, Arkeolog'un 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pemboğlu. Bu bölümde mimar sevgili arkadaşım Biter Çelik ile bir bölüm kaydedeceğiz. Hoş geldin Biter.
Hoş bulduk Hüseyin.
Nasıl gidiyor öncelikle kısaca? Şöyle keyifler yerinde mi?
Yerinde. Herkes gibi. Normal.
Güzel. Burada da İngiltere'de de biraz daha normalleştik. Dün mesela çıktım dışarıda yemek yedim.
Tedirgin etti mi biraz? Yok. Hareketlerinin farkına vardın mı? Normalde hiç farkında olmadan yaptığın jestleri, el hareketlerini. Bana öyle şeyler oluyor.
Vallahi tuvalete girdiğimde hiçbir şeye dokunmamaya çalıştım ama zaten öyle yapıyordum. Dolayısıyla her şeyin titizliğine, temizliğine dikkat ediyorsun. Bir de işte arada bir maske takayım mı, takmayayım mı, şuraya dokunayım mı, dokunmayayım mı? Bayağı seçici manyak bir dönem. Şimdi bugün seninle ne konuşacağız? Bihter'in, şöyle ben kısaca anlatayım. Bihter kendisi de mimar. Trak diye bir oluşumu, Trak bir yapısı var. Kendisi bir sürü insanla güzel güzel işler yapıyor. Onları da anlatacak. Hala resmi olarak aktif bir ofis olduğu için oradaki iş yapma biçimlerini, çoklu iş yapma biçimlerini konuşacağız. Birazcık teklif verme, yani iş nasıl alınır vesaire kısmında neler yapıyor onları da değineceğiz. Bunları da bir saate sığdırmaya çalışacağız. Şimdi anlat, tamam. Biter kimdir, Trak nedir?
Umarım ben de dediğin gibi çok uzatmadan toparlarım. Trak bir mimarlık tasarım firması. 10 sene önce üniversite arkadaşları aynı masanın etrafında toplandığımızda bir mahlas olarak doğmuş. Bir şirket olmak, bir ticari ünvan olmak üzere değil de yarışmalar yapan, birlikte risk alan, birlikte farklı sesleri yüksek sesle konuşup orta yol bulabildiğimiz için aynı masaların etrafında kalmak isteyen insanlar uydurmuşuz. Ve iş yaptıkça bir resmi firmaya dönüşmüş 10 senelik bir oluşum. Ben de onun bir parçasıyım. Çok sıklıkla benle anılıyor. Çünkü ilk yola çıktığımız arkadaşlarımız bazen farklı projelere, farklı oluşlara doğru kaydılar. Ben başından beri içerideyim. Trak bir üst ismimiz. Aşağısında iş yapıyoruz. Söylemek istediklerimizi söylüyoruz Trak'la birlikte. Trak kendine has bir karakter artık. Ne yapıyor? Geçici mimarlıkla uğraşıyor. Kent yaşamını iyileştirmekle ilgili derdi tasası var. Çünkü kentleri çok yüklediğimizi savunuyor. Kontrolsüzce büyüyen kentlerin verimsizliği, insanlarla ilişkisiz oluşunu dillendiriyor. Dolayısıyla altında Trak bir iş yaptığında resmi çalışanları, başka firmaların çalışanları, başka inisiyatiflerden insanlar çok uzun künyeli katılımcılı işler yapmış oluyor.
Bir ordu var aslında böyle arada bazen herhalde en azından projesine göre büyüyüp küçülebilen esnek bir oluşum bu. Mesela insanlar Trak'a nasıl dahil oluyor?
Şöyle yani bu niyetle yola çıkmadık ama İş yapı şeklimiz bir proje belirdiğinde, Trak'ın kapısını bir müşteri çaldığında ya da Trak ben bunu yapmak istiyorum, Trak bunu yapar diye biz Trak'ı taşıyıp bir yerinin kapısını çaldığımızda projenin tarifi ortaya döküldüğünde insanlarla iletişime geçiyoruz. Bu projede yer almak ister misin? Hatta Trak'ın içinde aktif çalışıyorsak 3-4 kişi her seferinde bu projede yer almak ister misin diye sonra sonra ilerliyoruz. Nasıl Trak'ın altında olunur? Trak'ın yaptığı şeylere benzeyen bir iş yapmak isteyen biri olduğunda buyur deriz.
Aslında biraz Trak'la vakit geçirmeye başlaması lazım ki o ruha da uyması lazım. Sonuçta karakteri olan 10 yaşında bir çocuk. Yani okula falan başlamış.
Tabii yani hani 5000 saat bir konuyla ilgilenince yavaş yavaş o konunun profesyoneli oluyorsun ya. Mütemadiyen yaptığımız işlerin datasını tutuyoruz. Kaç dakika çalışmışız, neye daha çok vakit ayırmışız. 15.000 saati sadece hani anonim Trak saati var diye öyle bir datam var. Ne demek bu? Tabii ki bir çok böyle cisimlendiriyorum diye insanlar garipsiyorlar ama İşte bir proje gereği ben altında çalıştıysam ama Trak'ın karakterini yazmak için çalıştıysam o Trak'ın dakikası ve Bihter'in dakikası diye iki ayrı counter'ın içinde yer alıyor. Çok karmaşık anlattım galiba.
Yo, yani biraz anlaşılıyor bu. Yani aslında bir şeyleri ölçmeye çalışıyorsun.
Evet.
Şirketlerin de zaten aslında kurumsal, şirketler de ayrı bir kişi gibi. Yani devletler zaten şirketleri, oluşumları yani bir kişi gibi sınıflandırır aslında. Onların da ID'si olur. Ayırman bence normal. Ben böyle
Anlamaya
şeyleri de
çalıştı
sevdiğim
çok.
için ölçmeye çalışılan, mesela bir tane bölümde bahsetmiştim işte, fazla mesai ücretinizi alamıyorsanız bile ne kadarınızı alamadığınızı yazın. Farkında olursunuz bir süre sonra. Vay be, son bir sene içinde alsaydım fazla mesailerimi şuna denk geliyor diye bir...
Marjinal kaybını hesap etmek değil mi? Yani çünkü
Evet.
o kadar zaman para negatiftesine kesinlikle katılıyorum. O datayı tutmakta kendini
Fayda var.
planlamak, gelecekteki planlarını belirlemek için fayda var.
Çünkü hayatın akışında da bir de mesela senin işin için faydalı olabilecek şey. Yani bir sürü şey yaparken, devam ederken neye ne yaptığını fark etmiyorsun. Sorsan aslında bir şeyler söylüyorsun ama data daha rahat söylüyor bunları. Diyorsun ki şu kadar tarz işler yapmışım. Ha, demek ki böyle bir talep var ya da ben bunu yapmak istiyorum deyip daha okunur hale getirebiliyor galiba.
Tabii yani bence de ben eğer ki yazmasam duygusal olarak doğru okuyamam. Yani yorulduğum günleri hatırlarım ama boş oturduğum günleri belki saymam. Ne zor işti derim ama geri dönüp projelere baktığımda ya işte normal iş saati kadar çalışmışım dediğimde beni çok mutlu ediyor. Geçen sene bu pandemi öncesi bir yeni bir dergiye 2 senelik vezi çıkarmıştık. Ondan bahsedeyim. Geçen sene bu zamanlar aktif 3 kişi İstanbul'da çalışıyorduk. 3 kişi de projelere dışarıdan yurt gitmiş. Elif Karaköse'ye ve Seda Sultansoy'a buradan ellerimizi sallayalım. Sen de tanırsın.
Evet.
Onlar uzaktan dahil olup projelere katkı sunuyorlardı. Böyle bir 5 kişi aktif çalıştığımız bir dönem. Kesinlikle her sabah 9'da iş yerine gelmiyorduk. Evden çalıştığımız günler çoktu. Ama atölye tipi üretim yaptığımız günler de çoktu. Yani gidip iş yerine, ofise gelmek yerine atölyeye gidip bir işin başında durmak gibi zamanlarımız çoktu. 1-2 sene boyunca tam aylık 450 saat kişi başı bir çalışma, yani normal iş sağlığı güvenliğinin verdiği genel çalışma prensipleri kadar zaman harcamışız. Bazı hafta sonları çalışmışız, bazı hafta içi günler hiç çalışmamışız ve resmi iş saatleri yani 9-18 arasında çalışmayla da %75 mi ne tutuşmuşuz? Yani tabii ki de dünya
genelde
akarken...
Genelde bir o aralıkta çalışırsın tabii ki.
Tabii yani hani biz hepimiz akşam çalışmayı seviyoruz. Geceleri çalışıyoruz, sabahları aman biz iş yerine gitmiyoruz gibi bir şey olmamış. Halbuki bana bugün duygusal olarak sorsan ki hep geceleri çalıştık gibi hatırlıyorum. Ama bu benim eğer datayı doğru yazmamış olsaydım öyle sanardım. Öyle söyleyeyim.
Aslında bu da güzel. Mesela şu anda insanlar evden çalışıyor. Yeni bir paradigma var yani böyle.
Hı hı.
Bir evden çalışmayı denediler ama şu anda da evden çalışma bir zorunluluk. Yine ofiste çalışmak zorunluluk da bu da bir zorunluluk. Dolayısıyla insanlar bundan da bıktılar. Daha serbest olduğunuz bir düzende
evet.
Belli bir, aslında senin elinde güzel bir data var. Serbest bir düzende çalıştık ama %70-75 yine biz bu saat aralığında çalışmışız. Buradan çok kolay bir şekilde şunu diyebilirsin. Yani %25 gibi bir insanlara özgürlük verirse sabah akşam gibi aslında yine iş devam edecek aynı saatte. Yapılabilecek. Bunu zaten siz de yapmışsınız pandemi öncesinde.
Yani konuşalım diye niyetlendiğimiz konularda pandemi ve iş yaşantısı diye bir kesişim yoktu ama dediğim gibi bir sene önce yazdığım o dergi yazısından bir iki bir şey söylemek isterim. Çok düşündürüyor pandemi sonrasında beni.
Tabii ki.
Özellikle not almışız. Yani lütfen çalıştığımız yerlerde masa başından kalktığımızda kendi yemeğimizi yapabileceğimiz bir açık mutfak olsun. Lütfen istiyoruz ki bir küçük bahçe olsun. Yani hayatımızdan bu evsel faaliyetleri ya da rahatlatıcı faaliyetleri ya da kendimizi besleyen diğer faaliyetleri. Yani bu gıdayla beslemek de olabilir. Bir kitap okuyacak bir köşenin olması da olabilir. Ya da işte herkesten uzaklaşıp kafa dinlemek için uyumak ya da televizyon izlemek her neyse onları yapmak için. Yani o an işten kopup seni besleyeceğini düşündüğün her neyse onu yapabileceğin alanların olmadığı yerlerde çalışmayalım diye not düşmüşüz. Keza pandemi süresince böyle bir iş yaşantısı sürdük
oldu.
Hepimiz kendi evimizde. Ama dedik ki yani kendi dediğimizi gerçekten birebir uygulayabiliyor muymuşuz? O güne kadar ofislerimizde gerçekten bir mutfak, canımız sıkıldığında kalkıp yemek yapabileceğimiz birbirimize açık düzenimiz vardı.
Bahçe belki yoktu.
Bahçecik vardı, evet. Yani bitkilerimiz hep vardı. Yani balkonda da biz bahçe yürütebildiğimize inanıyoruz.
Doğru.
Plan projelerinin arasında kentsel gıda üretimcikçikleri de var. Ha, bu şey için değil. Kendi besinimizi tamamen sağlayabildiğimiz düzene şehirde ulaştığımızı iddia edemem. Ama hobi bahçesinden bir, hobi bitkilerinden bir tık fazlası. Ama kendimizi %100 beslemekten bir tık aşağısı projeleri var zaten Tırağ'ın. O yüzden onları da Ar-Ge olarak kendi etrafında deniyor. Var yani hani bahçecik. Ama bu 6 ay oldu mu Mayıs'tan beri? 4-5 ay oldu Mayıs'tan beri, Mart'tan beri. Fiziksel olarak ofis diye tariflediğimiz yerde yaşadığımızda, yani evlerimizi ofis gibi kullandığımızda verimli işler üretebileceğimizi check ettik. Ama her ne kadar uluslararası çalışıyorsak da yan yana gelmenin faydalarından mahrum kalmak diye bir lüksümüzün olmadığını da bugün altını çizmemiz gerektiğini fark ettim.
Oradaki etkileşim her zaman bir numara. Evet. İnsan evet. İnsanı görecekti o.
Yani bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz kendimize. Neden? Biz bir araya
çok
gelmeden 3 sene...
iletişim biçimlerini ben şöyle azıcık araştırdığımda hani sözcükler zaten çok az iletişimdeki payı. Daha çok mimikler, ifadeler ve bence insanlar hani şey vardır. Arkanda birisi sana bakar ama baktığını hissedersin. Sonra geri dönüp bakarsın, biri bakıyordur. Başka duyularıyla da aslında bir şekilde iletişim devam ediyor. Yani yan yana
evet.
O iletişimin %30, %40'ında kulaklarımızla bizim belki duymadığımız oranda başka şeyleri duyup hissediyoruz. Ve yani o dokunabilmek, sesi duymak, yani mimikleri okumak iki boyutlu arayüzde aynı şekilde olmuyor. Mesela birbirimize bakıyoruz. Yani mesela ben kamera dışına çıktığımda iletişim kopuyor. Ama normal iletişimde öyle olmaz. Yani sağa dönüp konuşmaya devam edersin. Tekrar dönüp önemli bir şey söylediğinde bakarsın. Hani bakışını kaçırırsın. Kamerada tam o olmuyor. Bir kalkıp dolaşırsın. Onun bir anlamı vardır gibi.
Yani bu iki ayda dediğin gibi yapma biçimlerimizi paylaşmak için en son Trak'ta çok keyifli Trak'ı yükselten arkadaşlarımdan Dilara Karay'la bir araya gelip iki tane atölye düzenledik. Hani yapma biçimlerimizi aktaralım. Başka insanlarla paylaşalım diye. Yapılamayacak bir şey değil. Tabii ki de dijital dünyadan verimli çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Ama mesela bu yaz staj programı dijital bir ortamdan başlatmak istemedik. Yani ben mesela seninle şu anda ekranın karşısında konuşuyorum. Ama bizim seninle yan yana gelip bir sinir sistemlerimizden birbirine akan bir akış olmuş. Onu bilinciyle seni aslında tanıyor olmam farklı bir durum yaratıyor. Hiç tanımadığım biriyle ekranın karşısından bir şey yapabiliyor muyum? Evet. Ama bir şeyin eksikliği, bir aktarımımın eksik olduğunu da biliyorum. Bu süreçte kendi yapma modellerimize...
O zaman şöyle toparlayayım. Buradan başka konuya geçeyim bir yandan. Bu güzel oldu bu arada. Mesela neler yaptığın ve yapmaya çalıştıkların dedik ya, bir tane projeden bahsettin. Yazı yazdınız. Yarı dijital, yarı birlikte. Şu an belki dijital yapıyorsun. Bir öncesinde de mesela Bihter'in yaptığı böyle birkaç projeden bahsetsen, ondan sonra tekrar bu işbirliği, iş yapma biçimlerine geri döneriz.
Trak başlarken serüvenine geçici mekanlar, geçici strüktürlerden kentin faydalanacağını ve kendisi için güzel bir ölçek olduğunu düşünerek festivallere oturma alanları, festivallere yönlendirme üniteleri, sahneler tasarlayarak serüvenine başladı. Festival geçici pazar yeri, festival geçici bir alan olduğu için hep malzeme ekonomisi, ekoloji, sürdürülebilirlik düşünceleri oralarda şekillendi diye tahmin ediyorum. Oturmaya başladı. Biraz daha böyle kendini yetkin hissedince daha kent ölçeğinde, daha yani bir sürü insana göre geçici gözüken ama malzeme ekonomisi ve ekolojik bakımdan aslında kalıcı olan uygulamalara doğru kaydı. Atıyorum bir ağacı kurtarmak için 5 farklı STK ile bir arada 8 tane sandalyecik uyguladı. Boğada projesinden bahsediyorum. 20 tane de yeni güzel insanla birlikte üretti katılımcılığı örgütlemek. Nasıl olur Türkiye diye görmek için. Bugün bu esnada işte trağa uygun proje yoksa biz hepimiz trağın altında yarı zamanlı çalışıyoruz. Bugün böyle diyebilirim. Trağa ticari dünyanın ölçeklendirmesini yapmaya çalıştık ama kendi kendimize bu durumu da ortadan kaldırdığımızı biliyorum. Ne gibi? Trağın yapacağı işlere benzeyen işler elinde olmayınca trak yapmıyor. Yani yapmasın dedik. İçimizde kayılmadı. Beceremedik de ve
biraz daha açalım. Trağın yapmaya çalıştığı mesela ticarileşme. Hani şimdi bunlar senin özetlemişsin bunlar sende. Ama ne oldu mesela? Ticarileşmeyle ilgili o büyüme çalışması neydi? Böyle azıcık anlayalım.
Anladım. Yani bir ticari faaliyeti ölçeklendirmek gerekiyor. Yanlışsam beni ekonomistler düzelsin.
Ya bu bir kere Amerikalıların, o startupların sevdiği büyütmek, ölçeklendirmek. Evet.
Evet, yani benim bildiğim herkes Bihter büyümezsen küçülürsünüz kulağımızın arkasına yapıştırdı. Ve Trak her festival mi yapıyor? O zaman birinci sene 5 tane festivale 5 proje yapıyorsa ikinci sene 10 festivale 20 proje yapması gerekiyordu. Ya da skalasını genişletip pazar yerlerini de üretiyor olması gerekiyordu. Kesinlikle bu ivmenin artışını gördük ama güncel olayların Türkiye'yi çok etkilediğini de düşünürsek
Evet. Planlar
yapıldı 2 senelik bu yöne doğru gideceğiz diye. 2 senelik planlar 1 sene aynı planlandığı gibi gitti. 1 senenin sonunda planımızı değiştirip yönümüzü değiştirmemiz gerekti. Yönümüzü değiştirmek dediğim 10 festivalin peşine düşmeyeceğiz. Yani biz bunun için festival festival gezip iş satmayacağız. O zaman bize gelen projeleri yapalım. Ya da işte gibi böyle 2 senelik programlar 1 sene ömrünü sürdürdü. Sonra 6 ayda bir programı yeniden çek etmeye kadar düştü. Biz her 6 ayda bir doğru yapmak istediğimiz yerde miyiz diye kontrol ediyoruz. Eski datamızı kontrol ediyoruz. Ne kadar zaman harcadık? Neyi harcadık? Planladığımıza mı harcadık? 2 senelik programlar yapmadık, 2 senelik programlarımızın tutmadığını gördük. Onun dışında bugün geldiğinde bu arada Trak genelde İstanbul merkezli üretimler yapıyor. İstanbul'da burada yapılması gereken bir şey var ve Trak bunu güzel yapar dediğimizde gidip kapı çalıyoruz. Bunu ne olur? Bunu Trak yapsın mı diye. Bu belediyelerle ilişkiler oluyor.
Bence Trak'ın ticari olarak benim gözlemimde en değerli bulduğum kısmı o. Şimdi aslında iş arama biçimi vardır, iş yapma biçimi. Mimarlar iş yapmayı öğrenir, iş arama biçimini genelde öğrenmezler. İçine düşünce birazcık yolunu yollarını bulmaya çalışırlar. Mesela şimdi sizin iki farklı işiniz var. En başta tanımlarken sonra bir size gelenler, bir de sizin gitmeye çalıştıklarınız. Bunlar da acaba muhtemelen gitmeye çalıştıklarında onları alırsan biraz daha mutlu oluyorsun diye tahmin edebilir miyim?
İşte
çünkü bunu yapmak istiyorum deyip bir yere gidiyorsun.
Şöyle iş gelirse daha mutlu olurum. Çünkü karşı taraf da zaten seni bilerek gelmiş ve talepte bulunmuş olur.
Doğru, aslında bir yandan anlatmakla uğraşmıyorsun.
Eğer ki kendimizin Trak diliyle burası böyle bir şey olsa keşke diye gittiklerimizi yaparsak gerçekten bazen yerli değirmenlere karşı ekstra efor sarf etmiş oluyoruz. Yani orada bir ticari karşılığını alıyoruz yaptığımız işin ama onun yanı sıra aslında talebi olmayan birine bir sürü bizim için kentsel bir fayda olduğunu gördüğümüz şeyleri aktarmakla mesai harcıyoruz. O da bizim
yorucu oluyor tabii ki.
Şöyle söylüyorum, ben bir sürü sosyal projede yer almayı seven bir bireyim. Genelde sosyal katkılarımı kendi mesleğimin doğrultusunda yapıyorum. Ne demek? Mesela geçen sene merkezimizi Beşiktaş'a taşıdık. Bundan sonra sosyal girişimlerimizi buraya aktaralım dedik. Ne gibi? Ondan önce Antalya'dan bir öğrenci grubu Akdeniz Üniversitesi'ne çağırdığında gönüllü çalışmamızı oraya harcamıştık. Sonra bir seneliğine sadece Beşiktaş'a yatırmaya karar verdik ve çok güzel bir şey oldu. Beşiktaş Belediyesi o zaman bir kent araştırma merkezi kurmaya girişti. İçerisinden Volkan Altınok, belediye içerisinden bunu örgütlemek için belediyenin imkanlarından bir mekanı kullandı. Beşiktaş'ta yer alan Yeşil Düşünce Derneği, farklı farklı yerlere müdahalede bulunan Sokak Bizim Derneği, Çocuk ve Kent, ve bir sürü çöpüne sahip çık, bir sürü STK hep beraber o mekanın altında ayda bir gün sokak bizim etkinlikleri düzenlemeye başladık. En az geçen yaz 3 kez düzenlendi. Demek istediğim, o zaman çalıştığımız şey bireysel gönüllülüğümüz, klasörüne yazdık orada yaptıklarımızı. Ama nedir onun adı? Tran dilinde yapmış olduk gibi gibi, bilmiyorum.
Festivallerle başlayan serüvende bir de STK gibi davrandığınız, STK'larla çalıştığınız bir yanı da var. Bireysel girişimler dediğiniz. Başka ne yönü var mesela? Geçici mekanlar yaptınız, festivalleri. Bir de galiba kurumlarla evet. Çalışıyorsunuz işte bazen. Kurumların özel bir isteği oluyorsa. Ama onlar da yine geçici mekan oluyor galiba.
Yani mesela şey nedir onun adı? Fuarlara stand yapmışlığımız da var. Ama markayla baştan anlaşıyoruz. Bu fuar standında bütün ürünler ya yeniden kullanılacak, çöpe gitmeyecek. Bakın bunu kendi stand... Bu standı sonra toplayıp başka bir yerde kuracaksınız, depolarda çürütmeyeceksiniz, değil mi? Yani bu ön derdimizi, tasamızı bizimle güden firmalarla karşılaştığımızda bir standdan daha fazlasını yaptığımızı düşünüp birlikte şimdi, çalıştığımız oldu.
Pardon, bölüyorum. Herhangi bir başka bir, yani şu an mimarlık camiasında çok olan işte fuar standı yapmak, ev yapmak vesaire, ne yapmak olursa olsun yapıp bir trak karakteriyle yapıyorsunuz onu. Yani bizim kurallarımız bu. Biz böyle yapıyoruz. Bizim çünkü şöyle bir inancımız var dünyaya vesaire dahil. Aslında sizinle çalışacaksa birileri biraz bu inanca ya sahip olmalı ya da o iletişime girmeli. Doğru mu?
Evet, yani öyle oluyor. Biz inandıklarımızı projeye her tasarımcı gibi katıyoruz. Tırağın dilinde bir estetik kaygıdan daha çok fonksiyonellik var. Sürdürülebilirlik ve hani ziyan etmeme mantalitesi var. O yüzden yani festivallerle başlıyor olmak bence burayı hem kuvvetlendirdi hem de birçok deneme yapmamızı sağladı. Aynı mantıkta sosyal girişimlere tasarım desteği verirken buluyoruz kendimizi. Başka bir girişimin parçası olurken. Boş kaldığımızda Ar-Ge yaparken. Bir ürün, ev ürününe kadar düşüyor ölçeğimiz. Yani evde en verimli nasıl üretiriz deyip bir saksı düzeni denerken de buluyoruz kendimizi.
Bir yandan da böyle deneysel laboratuvar dediniz, böyle track lab gibi. Hani olur ya, işte Oman'ın aması olur. Hani böyle deneysel
lab
işler ya.
Var, evet.
Lab trans da var.
Var.
Çünkü bir yandan da oynamak istiyorsunuz yani, hep iş.
Yani onlara eğiliyoruz. Eğer ki boş kalmazsak zaten zaman boşaltıp onlara yer açıyoruz. Yani bir sene içinde tren farklı iş döngüleri var. Ve bu aslında sezonlu kişi gibi, yazın daha çok festivaller oluyor. Yazın kent uygulama yapmak daha kolay oluyor. Kışın yaptıklarımızı biriktirip eleyip analiz etme zamanı oluyor.
Çok değişik bir yapısı gibi. Var Tırak'ın. Hoşuna gidiyorum her sefer. Her dinlediğimde hoşuma gidiyor. Yazlıkçı Tırak.
Vallahi çok fazla permakültür analojisi yapıyoruz. Ya da işte tarım analojisi yapıyoruz.
Orada hemen onu bir saniye. Ben... Permakültür nedir? Şimdi biliyorsun ben öğrencilere de hitap ettiğim için öğrenci ve mimar olmayanlar da, yani bir gün mimar olmayan birisi hep olmak istemiş. Bölümü dinlemeye başlıyor. 15. bölüme geldiğinde biraz bilsin.
Yani permakültürü doğru tanımını yapmak için ben bile Google'larım.
O kadar, tamam, onu zaten Google'larsın da senin tamam. Permakültürünü az çok o kadar iş yaptığına göre bilirsin.
Perma sürmek, sürdürmekle ilgili bir şey. Kültür, tarım. Yani Google'lasın her şu an kim bizi dinliyorsa. Onun için tam olarak ne olduğunu kendisi cevaplasın. Benim için gerçekten sürdürmekle ilgili bir dizi kural paylaşan bir kültür. Ve bu kültürü tarımsal faaliyetlerin kadim bilgisinden bana taşıyor.
Aslında bir toprağın zaten toprağı işlemek en eski mesleklerden, hobilerden, zorunlu hobilerden bir tanesi. Orada bir kültür var. Onun biraz daha herhalde modernleşmiş hali mi, biraz daha kent hali mi? Mesela ben anlamaya çalışıyorum şu anda. Böyle biraz sorguluyorum.
Peki şöyle söyleyeyim. Ben işte sen mimar mısın dediklerinde çok çabuk üstüme evet mimarım deyip yapıştıramıyorum. Ama şunu biliyorum. Ben mimarlık eğitiminden geçerek kendini şekillendiren biriyim. Mimarlığın çok temeli kuvvetli Türkiye'de bana sorarsan bir altyapısı var. Ve ayrıca tarımsal faaliyetleri sürmek, sürdürmek becerisi, tarım, hayvancılık. Yani buranın bilgisinden, bu ikisinin bilgisinden kendimi birleştirip her ne yapıyorsam onu yapıyorum. Şu an yanlış söylüyor olabilirim ama Simon Sinek'in söylediği diye tahmin ediyorum bir şey var. Ben 80 doğumluyum. 80'lerde doğdum. İşte bir 40'larda doğanlar bir ömrü boyunca bir işte çalıştıysa benim jenerasyonum 6 farklı iş yerinde aynı işi yapmış ya da farklı 6 iş yapmış olabilir. Bir 2000 sonrası doğan arkadaşlarımız da aynı anda 6 farklı iş yapacaklar. Çünkü birden fazla farklı yerden beslenebiliyorlar. Beslendikleri bilgi birikimini sürekli hızlı değiştirebiliyorlar. Ve farklı yani iş yapma modelleri kısalıyor. Yani bir kuruma bağlılıktan daha sonra bir mesleğe bağımlılık, sonra bağımsızlık diye böyle...
Evet, değişik ekonomilerin olduğu bir dönem. Yani gig ekonomiler var. Gidiyor arabasını kiralıyor, evet. Şoför oluyor, iş yapıyor. Hani böyle kısa süreli herkes bir şeyler yapabiliyor. Sizinki de mimarın çiftçiliği gibi bir şey.
Yani bu iki yani analojilerimiz ve terminolojilerimiz bu iki kültürden besleniyor. Bunun farkındayım evet. Sadece.
Yani güzel bir bir araya getirme. Açıkçası sen zaten okey mimarsın, mimari tabanı kullanıyorsun. Ama bir yandan bir nevi STK gibi davrandığın bir yapı var. Atölyede sosyal usta gelişim. Gibi davrandığın yapı var. Şu anda bir yandan çiftçiliği. Aslında bir şeyleri dahil ederek, çünkü üretim dediğin şeye farklı şeyleri katman lazım. Evet, iki şey yani. Bir araya gelip üretim. Çünkü öbür türlü zaten sen mimari üretim yapacaktın. Yine bina yapacaktın. Çünkü bina yaptığında bu sefer sürdürülebilirlik kavramını katıyorsun. Bir araya getirdiğin şeylerden bir tanesi herhalde yeşil, çiftçilik, gübreler.
Şöyle, biz yeni yapma modellerini trağın altında deniyoruz. Ve risk bence bugün herkesin doğru okuması gereken bir kavram. Her yaptığımızın altında risk var. Biz riskleri dağıtarak sürdürülebilir olmayı hedefliyoruz. Riskleri, alacağımız riskleri küçülterek sürdürülebilir olmayı önemsiyoruz.
Peki oradan şeye bağlayayım mı? Söyleyeceğim bir şey yoksa. Sürdürülebilir olmayı hedefliyorsunuz. Aynı zamanda bir ticari tarafınız da var. Zaten bunları biraz anlattık, anladık. Aslında bir mimarlık ofisi gibi ofis değil, çok farklı. Zaten o yüzden biraz seninle konuşuyoruz ama sonuçta bir iş, muhtasar vergisi var, bir şey var. Bir kişiyle çalışıyorsun, çok kişiyle çalışıyorsun, sana ödeme yapılıyor, sen insanlara ödeme yapıyorsun. Buradan öğrendiğin bir sürü birikim var. İşe teklif veriyorsun, alıyorsun, kovalıyorsun. Buradan yola çıkarak ben bu arada hani seni almamın bir diğer sebebi de mimarlık eğitimini alıp insanların farklı farklı şeyler yapabileceğine inanmam. Hani mesela renderci vardır, render alır satar gibi ya da işte en basiti iç mimar, mimar, restorasyon diye ayrılır. Oradan farklı farklı yerlere mimari fotoğrafçılık vardır. Bunlar bildiklerimiz. Senin gibi başka alt alanlara da Türkiye'de zaten çok sayıda açık var, kentlerde problem var. Farklı yönlerde de fikirler üretilebilir. Bunları yapanlardan birisiyle de bunları iyi yapan, 10 senedir yapan, bir de geçen sene de başlamamış, 10 senedir sürdürebilen birisiyle yapıyoruz. Burada insanlara hani böyle şeyler kurabilirsiniz. Farklı farklı. Bunun aynısı olmasa bile. Ama bunu kurarken nelere dikkat etmelisiniz? Sonuçta bir yolculuk var, bir tecrübe var. Oradan ne söyleyebilirsin?
Dediğim gibi iş yapma modelleri değişecek. Dolayısıyla bir kere kapitalist mantaliteyle programlanmış projeler daha çok ekonomi yaratıyor olacak bana sorarsan. Ama bunun içinde olmak zorunda değiliz. İnsanın beklentileri, hedefleriyle alakalı olarak tavsiyede bulunabilirim ki her nasıl iş yapmak istiyorlarsa yeni başlayacak birisi o modeli uygulayabilir. Hemen gidip bir ticarileşmeye, ticari bir marka yaratmaya gerek yok. Etrafta bir sürü kuluçka merkezi, sosyal girişim var. Hatta biz şu anda benim gibi üretmeyi seven bir grup tasarımcı bir kooperatif kurduk. Yani işte limited şirket vardır. Bireysel çalışabilirsiniz. Bir de kolaboratif çalışma, co-working space derken şu an bir Urban Co-op deyip bir kooperatifimiz var. Onun yazdığı çerçeveye uyan işlere yapmak isteyen insanlar, tasarımcılar bir ticari ünvanını kullanıp altında projesini yapabiliyor olacak. Bu yeni sistemleri, açık ekonomik modelleri yakın zamanda daha rahat okuyabiliyor olacak herkes. Bunun okur yazarlığına ihtiyacı var tabii. Hani şey yapmama, para böyle kazanılır, iş böyle yapılır denen beylik cümleleri çok kabul etmemek lazım.
Okurken oluşan kısıtlı idealler, ne bileyim, mimarlık okudum, mimarlık ofisinde çalışacağım ya da mimarlık ofisi açacağım. Ofisimin de bir tane masam olacak. Böyle beyaz masam, beyaz duvarlarım, kahve makinem.
Kıyafetlerim.
Tabii. Mesela geçen gün şeyi dinliyordum. İlker Canıklıgil'in Olmaz Öyle Saçma Şey diye bir kanalı var YouTube'da. Kesinlikle tavsiye ederim. Sinema alanında son derece zaten tecrübeli bir yönetmen. Ona sorular soruyor. Onun akademisi var. İstanbul Film Akademisi diye. Öğrencileri de kameranın arkasında o önünde cevap veriyor. Sürekli Olmaz Öyle Saçma Şey diyor işte.
Bildim. Tamam.
Üç tane arkadaş mesela ofis kurmuşlar. Üç tane işte sinema okumuş çocuk. Onlara neden olmayacağını anlatıyor. Yani üç kişi kurmuşsunuz. Bakın sizin diyor sana kişi başı herkese 5.000 lira ayda lazım. 5, 15.000, 12 ile çarp şu kadar ediyor. Vergisini ekle bu kadar ödüyor. Bir de falan filan. Siz sinema bu. Aslında mimarlığa da çok benziyor. Yaratıcı bir alan. Düzenli olarak iş gelmiyor. Bu arada asıl soru konu şuradan başlıyordu. Bir iş geldi 5.000 liraya yapalım mı? Ya biz 15.000 lira dedik. Adam 5.000 liram var dedi, yapalım mı? Sonra öyle bir hesap yapıyor ki zaten yani ayda bir tane iş bile alsanız almanız gereken rakam 15.000'den fazla kazanmanız gerekiyor. Yani teklifi verdiğin anda zaten kaybediyorsun. Yani o hesabı önce gösteriyor ki bir datayla başlıyor yine. Sonuçta çünkü şirket de buradan şeye bağlıyor. 3 kişi kurmayın. Kurmayın. Yani telefonunuza bir bakın kaç tane kişi size iş getirebilecek. Varsa bir 5 kişi, 10 kişi. O zaman bir bakın yani bir kişi yani önce şirket de kurmayın. Bir iş yapmaya başlayın. Sonra baktınız kazanıyorsunuz. O zaman kurarsınız ama yani.
Yani ben yola çıkarken çok net şöyle bir sözü vardı kulağımın arkasında. Ya birlikte kurduğum arkadaşlarım da hepsi ofis kuracağını sanıyor. Çok manasız. Ben sevdiğim bir ofise gireceğim ve orada çalışacağım deyip bütün üniversite hayatım önce farklı tip ofisleri denemiştim. Çok emindim bir ticari kimliğimin olmayacağına. Ama yol beni buraya getirdi. Yani yola güven seni taşır gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Çok insanın kendisini sürdürmesi, dirençli olması çok önemli. Bunu kendi sevdiği mesleği yaparak yapabilmesi çok önemli. Ama bir ticari beklentiyle de istenmeyen projelere imza atmamak da çok önemli. Yani şu an overload olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Bunun farklı modellerle dirençli olmak, farklı yerlerden beslenebilmeyi bence örgütlememizi salık veriyor. Her işte pandemi gördük hani bütün krizlerden sonra bu çok daha belirgin olacak. Türkiye için diğer afetler, deprem gibi. İşte şu an insanlar ne kadar okuryazar bu duruma bilmiyorum ama seller gibi. Bütün dünya için geçerli olacak. Eylül ayından itibaren gıda erişilebilirliğinin daha da azalması gibi bütün iklimsel sıkıntıların
olacak. Örneğin ben geçen burada dinledim. Yani 20 seneye İngiltere'de yani su sıkıntısı olacağı bu şekilde devam ederse su kaynaklarında sıkıntı olduğu zaten ada ya mesela bu çok konuşulmayan bir şey günlük hayatta olmayacakmış gibi ama öyle noktalara gidiyoruz. Ya bir yandan çok seller oluyor ama yazında susuz kalma ihtimalimiz çok yüksek.
Yani kendime verdiğim salığı genç arkadaşlarla da paylaşabilirim. Birden fazla iş yapma modelini etraflarında örgütlesinler. Para kazanmaksızın kendisini sürdürebilme işin içine katsınlar. Yani hani bu elektrikten bağımsız olmayı da gerektirebilir. Kendi gıdanı üretmeyi de içine dahil edebilir. Bunun yanı sıra bunu yapabilmek için de yani programlar yapmanın yanı sıra iletişimler kursunlar. Dediğim gibi gerçekten farklı iş yapma modelleri var. Ben ilk duyduğumda gelecek nesil aynı anda 6 iş yapacak. Vay arkadaş dedim, gençlerin sırtına daha büyük bir yük binecek. Evet, biz de memur ol, arkan sağlam olsun gibi bir dünyaya inanmadığımız bir dünyaya doğduğumuza göre aynı anda farklı işler yap o kadar korkutucu olmayabilir. Dediğim gibi bu dirençlilik ve bir su kesilirse diğer sudan beslenebilmek açısından riskleri dağıtmak anlamına gelir diye düşünüyorum. Bol iletişim ve data, kendi datanı tutmak, kendi datanı şey olabilir, diyorsun. Faydalı olabilir.
Sen böyle ben data dedikçe nasıl söylüyorum? Sen data dedikçe nasıl hoşuma gidiyor? Yani böyle bayılıyorum. Çok senin gibi çok insan yok. Seninle de beraber iş yaptığımız için de biliyorum. Yani düzenli çalışır. Ben de öyle. Benim bir klasör sistemim vardır. Genelde birisi iş yaptığımda onu uygulatırım. Ama baktım yani seninle şey yapmıştık. Kapadoksa proje yapmıştık. Hı-hı. En belirgin olanı. Ben onun sistemine uymuştum mesela. Çünkü bir sistemi var. Ve onun hakim olduğu bir alan. Ne yaptığını biliyor. Klasörleri belirlemek bile aslında bir tecrübeden sonra olur. Boş bir klasör açarsın. Sonra klasörün içinde iki farklı şey birikir. İkiye ayırma ihtiyacı oluşur. Bu tecrübe ile oluşur. Yani bunları tecrübeyle insanlar biraz optimize ederler. Derler ki ben bunları ayırayım. Bir sonrakine daha kolay olsun. Aslında bir nevi tembellikten çıkan bir sistem ya da ne bileyim çok fazla işi yapmaya çalıştığında olan yoğunluktan okuyamadığın için datalara bakarsın. Data için zaman harcamazsın, tutarsın. Sonra geriye dönüp daha kolay okursun. Aslında biraz çok fazla şeyi ve bir şeyler yapabilmeyi kolaylaştıran şeyler. Öbür türlü bu işleri yapmakla uğraşıp yapmak istediği şeyi yapamayacak gibi bir hissim var.
Yani burada ben senden çok seninle yan yana aynı dertleri güttüğümüz, sen bunu nasıl yapıyorsun diye birbirimize çok sorduğumuz zamanları hatırlıyorum. Senin teklifinde hangi ibareler var diye senden bilgi aldığımı hatırlıyorum. Hüseyin'in paylaştığı veri diye hala geri dönüp bakabiliyorum. Yani şu anda şu an senin ekrandan buluşuyoruz, çevirim içi buluşuyoruz. Benim ilk çevirim içi uzaktan proje yürüttüğünü gördüğüm mimarlardansın. Hani hep kulağımın arkasında Hüseyin bunu yapabiliyordu, tanıdığı arkadaşlarıyla bunu organize edebiliyordu. Bu projeyi yaparız diye kendime salık verdiğimi hatırlıyorum. Benzer süreçlerden geçenlerle yan yana durmak demek ki çok işi hızlandırıyor. Hani nasıl iyi bir sınıfa düşersin de kendin de iyi hızlanırsın. Yani herkesin meraklı olduğu bir kalabalıkta olduğunda o seni de ivmelendiren bir durum olur.
Çünkü yapılabilirliği ispatlanmış bir şey oluyor sonuçta. Hani birisi yapmış demek ki yapabilirim. Hani belki kolay olmayabilir ama yapılabiliyormuş. O alttan o mesajı alıyorsun yani. Güzel. O zaman ne yapalım? Şuradan devam edelim. Gayet bakayım bir 50 dakika falan oldu galiba. Güzel de konuştuk. İş kuracakları, teklif üzerine de biraz konuştuk. Belki ya söyledin zaten yapmayacağınız işi almayın dedin. Ona değinebilirsin. Bir de şu sorun var. Bu üçüncü benim röportajım. İlk kadın konuk sensin. Bir şekilde dengeli gitmeye çalışıyorum. Yani hem cinsiyet anlamında hem farklı alanlar. Sürekli bir ofis, aynı tasarım ofisi sahibi olanlar değil. Biraz skala geniş olsun diye. O alanda mesela bir de festivalde de bulunuyorsun. Gerçi bulunduğun ortamlar senin şantiye gibi şantiye değildi ama ustalarla da çalıştın. Hep şey vardır ya işte bazı inşaatın uygulamaya yönelik kısımlarında. Ya sanki orada kadın olmaz erkek işi gibi şeyler. Hiç böyle şeylere denk geldin mi?
Ben bu ara bunu çok düşünüyorum. Yani doğru değerlendirebiliyor muyum diye geri dönüp bakıyorum. Tabii ki bununla ilgili bir datam yok. O yüzden böyle hikayeler karman çorman. Bana sorduklarında genelde yani bu 10 sene boyunca yok kadın olmaktan zorluk yaşamadım dediğimi biliyorum. Öyle hissetmedim de ve ben bunu kondurmak da istemedim hiç açıkçası. Yani eğer böyle düşünürsem kendi kendime de zorluk çıkaracağım için muhtemelen kabullenmedim. Ama geri dönüp bakıyorum mesela bir iş görüşmesine tek kadın gitmeyeyim, dengeli olsun diye bir erkek olsun diye yanımda insan taşıdığımı biliyorum. Aynı şekilde niye arkadaşım erkek erkeğe geldiniz deyip takım arkadaşlarıma ver yazsın edilen müşteriyi de biliyorum. Senin bir denge olması gerekli, bir çeşitlilik olması gerekli dediğin şeye inandığım için belki yaşandıysa da kadın olmanın zorluklarını yaşamadım diye ya adlandırıyorum.
Şöyle ama hayatımızın içinde öyle sinmiş durumda ki bazı şeyler bir yandan da fark etmiyorsun. Alışmışız gibi bir durum da var yani.
Maalesef yani o noktada mesela iş yaşamından çıksam daha dün böyle bir şey konuşulduğu için bir dost meclisinde hemen masaya yatırabilirim. Bir araç kazası yapmış olsam hanım sen çok iyi bilmezsin istersen bir tanıdığınla konuşayım diyebilecek birini bu lafı duymadan bertaraf etmenin yöntemlerini geliştirmişim. Hani mimarlık ortamında ya da atölye ortamında atölyeye kadın girdi negatif bir şey söylemeyeyim diye kendini düzelten ustam vardır. Yani içinden geliyorsa da yapmayanı vardır. Ben bunu hiç görmemişim. Ama içgüdülerinin çok yoğun olduğu, düşüncede bunları yapamadığın işte bir kaza sonrasında böyle bir şey başıma gelmesin diye bertaraf etme gündelik sinmiş bu durumu yaşamamak üzerine taktiklerimin olduğunu biliyorum. Öyle söyleyeyim.
Yani aslında yani sen bir anda yok diyorsun ama zaten bağışıklık sistemini ona göre kurmuşsun.
Evet ama şöyle bir şey. Türkiye'de bence liyakatin çok kuvvetli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Doğru. Ben kadın olmanın pozitif taraflarını da erkek olmanın pozitif taraflarının da olacağına inanıyorum. Yani negatifini görmediğim gibi pozitifini de görmemeye çalıştığımı söyleyebilirim. Yani iş benden önce konuşsun diye kendimi sindirdiğimi ya da yani ortamı nötr yapmaya çalıştığımı hatırladım bu süreçte. Yani bunu anlamaya çalışırken proje konuşsun diye. Eminim kadındır yapamaz diye düşünen de vardır. Ama onun önüne geçebilecek, geçmeye çalışan çok taktikler uyguladığımı biliyorum. Ama erkeklerin de negatif imajı olabileceğini düşünüyorum. Yani kadın olmanın zorlukları vardır, erkek olmanın da zorlukları vardır. Keşke tamamen...
Yani cinsiyetsiz iş ilerlemediğiniz için zaten bu konularda... İki alanda da ön yargılar oluştuğu için işte bunu kadın daha iyi yapar, bunu yapamaz, bunu erkek yapar gibi işi konuşamıyoruz. Dolayısıyla işi yapması gereken kişi yapamıyor. İşte liyakat yok diyorsun. Doğru. Ön yargılar üzerinden, yapılabilirlik üzerinden, kimin yapabileceği üzerinden yapılıyor.
Türkiye dedim ama yani dünyanın her yerinde de eminim vardır. Türkiye'de projenin onu üreten bireylerden daha önde konuşulduğu bir iki projede de bulundum. Çok mutluydum açıkçası. Görünüşünüz, yani onu düşünüyorum. Mimar niye siyah giyer diye bir klişe var. Hı hı. Evet, gün içinde binlerce karar almak zorunda kaldığı için bir karar daha almamak üzerine o siyahı üzerine dümdüz geçiyordur eminim. Ben onu hiç beceremedim. Şu an podcast olacağı için de hani öyle bir nötr yapmaya çalışsam da görünüşü ortaya koymuş oldum. Eminim kullandığınız şivenin pozitif ve negatif etkisi oluyordur. Bunlar ama kıyafetinizin bile o günkü görünüşünüzün, o günkü elinizin nedir onun adı? Maalesef etkisi oluyor. Bunu biliyorum. Pozitif de olmasını istiyorum, negatif de olmasını istiyorum. Onun için çaba harcadığımı biliyorum. Pozitifin de bir faydası yok. Yani karşınızdaki sizi işte kadın olduğunuz için, yerden olduğunuz için, teninizin renginden ayırıyorsa bundan çok bir kâr edebilirsiniz ama hayal ettiğiniz kârları elde etmezsiniz gibi böyle bir düşüncem de var.
Evet, umarım bunlar da daha da azalacak. Bu tartışa konuşa konuşa farkındalığı arttırarak. Ya her zaman bir şekilde olacak çünkü insan denilen hayvancık hızlıca karar verebilmek için artık sosyalliğinde işte 6 milyar yaşadığı için kalıplar üzerinden hızlı karar vermeyi seviyor bence. Bir nevi bakıyor işte ten rengine vesaire. Kesinlikle. Kendi kültürle hızlı karar verip doğru kararı vermeyi, kendisi en azından öyle hissetmeyi seviyor. Yine bu olacak. Bunları azalt. Ne kadar azaltırsak daha iyi olur.
O zaman o kadar verimli projeler olur. Yani o yanlış içgüdüsel kararların çok yoğun olduğu bir projenin içinde birden yaptığınız iş ayağa boşa da düşebiliyor. Dolayısıyla bence böyle küçük kazançlar göz ardı etmek lazım.
O zaman bayağı bir konuya değindik. Son söylemek istediklerin var mı? Bihter,
yani
Trak
çok
olarak.
Bulamaç konuştum, farkındayım. Belki dediğim gibi bir tarım analojisi işte dilime dolanmış durumda. Ben de hala oturtturmaya çalışıyorum. Şey olmuyor yani, hani öğrenmek bitmiyor. Yolda öğrenmeye çalışırken üretmek büyük bir keyif. Onun hakim olmadığınızı düşündüğünüz tarafa çalışın anlamında demiyorum. Ama güvenmediğiniz bir tarafı ekstra çabanızı koyup tamamlamak çok ilerletici bir durum.
Evet, bu arada benim bir sorum olacak. Şimdi ben bu mesela bu podcast ile beraber de ayrı zamanda şimdi bir eğitim seti de hazırlıyorum. Şimdi mesela hiç böyle bir şey düşündünüz mü diye bir soru soracağım. Mesela benim bundaki amacım şu: podcast'i ben kaydediyorum. Her ayın 19-20'si gibi yayınlanıyor. Ve aslında benim sesimi, söylediklerimi bir şekilde bir yerde kayıtlı. 7-24 isteyen herkes dünyanın her yerinden dinleyebiliyor. Dolayısıyla benden bağımsız da bir şeyler ilerleyebiliyor. Bu ücretsiz. Ve tamamen işte eğitim seti bunun diğer versiyonu. Yine bir şeyler kaydedip koyacağım ama ücret vererek ulaşacaklar gibi. Trak'la da bir sürü şey üretiyorsunuz aslında. İnsanların sizin ürettikleriniz şeylerinden alabileceği bir, hani kooperatifleşmişsiniz de biraz, bir ürün gibi şeyler olacak mı? Hiç öyle bir şey düşündünüz mü?
Yani şu an bir ürün çıkmak üzere Eylül'de.
O zaman reklamını yapalım.
Ama bir üretim tüketim kooperatifinden daha çok tasarım kooperatifi yok. Şu an yapamam. Ama B2B satılacak bir şey olsa da şu an Ar-Ge sürecinde. Ama ben senin değindiğin kısım çok hoşuma gitti. Yani şu an Hüseyin'in yaptığı podcastler bence çok kıymetli. Dedik mi bilmiyorum ama hepimiz kendimizi sürekli besleyeceğiz. Ve o beslediğimizle de üreteceğiz. Yani akademiden, eğitim kurumlarından beslendiğimiz gibi kendi karakterimizi, ya başka nelerden beslenebilirim deyip başka eğitim setlerinden de besleneceğiz. Ve ben yaklaşık 2 ay önce yeniden bir düzenli podcast dinlemeye başladım. Senin podcast dizinde onlardan biri oldu. Bazılarını böyle gündelik işlerimi hallederken dinledim. Çıtır çerez hoşuma gitti. Bir iki tanesini kağıt kalemle dinleyeyim deyip kendime işte dinleme listeme aldım. Dolayısıyla bugün buraya katılıyor olmak benim için çok kıymetli.
Rica.
Biz bir şeyleri yolda, evet, kesinlikle keşfettiğimizi düşünüyorum. Yani yeni üretme modellerinden birini çarpa çarpa, düşe düşe öğrendiğimizi sanıyorum. Pandemiler bizi yani çok korkutmadı. Yani birden bütün planladığımız ayaklar boşa düşmedi. Bunu aktarabilmekle ilgili bana bir yer açtın. Keşke daha böyle aktarımı kuvvetli bir şey olsaydı deyip senle bu konuşmamızı oturacağım, kendim de dinleyeceğim, masaya yatıracağım. Belki değerler toplar, bu serine bir daha katılmak isterim ki.
Tabii tabii, zaten şöyle mesela Cem'le olan bölümde ya da Yiğitcan'a da bir nevi bu bir kayıt. Şimdi bugünün kaydı, 2020'de 1 Temmuz'da kayıt yapıyoruz. Yani bir sene sonrasında ne olduğunu tekrar bir bölüm çekebilirsek, atıyorum 6 ay sonra sizin o datalar gibi. O da bir veri. Hani anlatım biçiminden neler yaptığına kadar ne değişmiş. Bu arada dünya çok hızlı değişiyor çünkü.
Evet, ama mesela yani tabii ki dünya değişiyor. Ben senin ilk tarihine bakmamışım, ilk kaydının. O zamansız hoş bir kayıt olmuş yani. Umarım zamansız olması her dönemde bir güzel dinlenilip fayda elde edileceği anlamına geliyor benim için. Öyle.
Evet, evet, yani herkesin zamanı farklı. Mesela sen şu anki zaman dilimini anlatıyorsun. Bir işte podcast'in güzelliği o, benim sevdiğim. 6 ay sonra biri gelip dinleyecek. Belki diyecek ki wow, çok iyi, ben evet tarımla ilgileniyordum, böyle bir şey yapabilirim diyecek. Yaza hazırlık yapacak belki. Bir sonraki sezona bir şey en kötü bir şey ekecek bahçesine, ne bileyim. Çünkü ben böyle kendi açıma en azından bir şeyler değiştirebilen şeyleri seviyorum. Çünkü öbür türlü her şey aynı zaten, sıkıcı, yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Seninle de çok sayıda şeyler, farklı şeyler yapan birisiyle de güzel bir program oldu. Son olarak, henüz kitap hediyesini tam olarak aktif bir şekilde yapmıyorum. Fakat bir kitap önerin, film önerin var mı? Hem mimarlara, hem öğrenci, hem de mimar olmayan.
Yani
aklıma
bugün çok
gelenlerde.
Şey dedik, Ben insanlara bilim kurgu okuyun ve hani distopyalar, ütopyaların içinden geçin ki bu dünyayı anlayalım diye böyle salık veririm kendime. Çok sevdiğim, kendim çok sevdiğim için olabilir. Kurgudan çok bilim kurgu beni besliyor. Bunun en güzel benim için temsilcilerinden Ursula Le Guin'in kitabı geliyor aklıma. Seninle bütün bu konuşmamız boyunca dünyaya orman denir diye. Hani bu kadar tarım analizi yaptıktan sonra da tutarlı olmuş olur. Yani herkese öneririm. Bir mimar faydalanır mı? Bence faydalanır. Yani toplumu faydalanır. Anlamak için farklı bellediğimiz düzenlere, insanlara empati için kısıtlı, limitli bir kaynak dünyasında olduğumuz için bir başka dünya keşfetsek de hep bir limiti, dengeyi bulmak için benim için kadın erkek konuştuk. Onu da yorumlatır.
Onunla değiniyor diyorsun.
Yani kısa güzel,
güzel ben bir... Ben merak ettim. Valla ben okumak istiyorum. Ben de okumadım çünkü. Dünyaya orman
denir. Dünyaya orman denir.
Tamam ben zaten yayının...
Work for world and forest.
Okey. Yayının tanımına da o description kısmına da yazacağım. Link de vereceğiz hatta.
Valla verin. Ursula okunur. Yani başka kitaplarını da söylerdim de hep söylerim. Okuyunca da bambaşka yerlere giderim. Bir dünya vatandaşı olduğu için.
Evet.
Bilim yazdığı için. Bu ara Asya ve Japon kültürleri beni çok besliyor. Oraları bilip yeni dünyada yazdığı için özledim. İki sene mi oldu, üç sene mi oldu, vefat etti. Hayatta tanışmak isteyebileceğim pek yegane insanlardandı.
Artık kitaplarını bir daha okuyarak iletişim kuracaksın.
Ben de vallahi vesilenizle bir daha okurum. Güzel oldu.
Güzel oldu, aynen. O zaman katıldığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel bir bölümdü. Umarım tekrar bunu yaparız.
Ağzına sağlık. Ben de davet ettiğin için teşekkür ederim.
Rica ederim. Şimdi ben o zaman bir kapanış yapayım. Arkilog'u dinlediğiniz için teşekkürler bu arada. Takip etmek isterseniz Apple Podcast üzerinden, uygulamasından, Spotify'dan ve bilimum yerden takip edebilirsiniz. Bunları bulmak için arkilog.com adresine gidebilirsiniz. Şu Hüseyin'e bir mail atayım derseniz speak@arkilog.com adresinden mail atabilirsiniz. Ayrıca bizim bir komünitemiz var, Slack komünitesi. Çok kişi yok içinde ama gittikçe artıyor yavaş yavaş. Orada da tartışılabilir bir ortam olsun istiyorum gelecek için. archilogcommunity.slack.com ona da yine web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Apple Podcast, Ekşi Sözlük, ıvır zıvır yerlerden yorum yapın. Beğenip beğenmediğinizi bilelim. Instagram'dan, ıvır zıvır yine LinkedIn gibi medyalardan, Twitter'dan da paylaşmayı unutmayın. Facebook'ta yokum. Onun dışında bana HFMBoğlu ile ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hepinize mutlu mimarlıklar. Hoşçakalın.